Ayrım 2, sayfa 5. Mülksüzler. İkircikli bir ütopya. 1. bölüm. Anarres Urras. Bir duvar vardı. Önemli görünmüyordu. Kesilmemiş taşlardan örülmüş, kabaca sıvanmıştı. Erişkin bir üzerinden uzanıp bakabilir, bir çocuk bile üzerine tırmanabilirdi. Yolla kesiştiği yerde bir kapısı yoktu. Orada yerin geometrisine indirgeniyordu. Bir çizgiye, bir sınır düşüncesine. Ama düşünce gerçekti, önemliydi. 7 kuşak boyunca dünyada o duvardan daha önemli bir şey olmamıştı. Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıydı. Bir tarafından bakıldığında duvar, Anarres Limanı ile adı verilen 25 hektar çorak alanı çevriliyordu. Limanda bir çift büyük servis vinci, bir roket fırlatma platformu, 3 ambar, bir kamyon, garajı ve bir yatakhane vardı. Yatakhane sağlam, pis ve yaslı görünüyordu. Ne bahçesi vardı ne de içinde çocukları. Açıkçası orada ne kimse yaşıyor ne de kimsenin uzun süre kalması düşünülüyordu. Aslında bir karantina bölgesiydi. Duvar yalnızca iniş alanını değil, uzaydan gelen gemileri, o gemilerle gelen insanları, geldikleri dünyaları ve evrenin geri kalan kısmını hapsediyordu. Evreni çevreliyor, Anarres'i dışarıda özgür bırakıyordu. Öteki tarafından bakıldığında duvar Anarres'i çevriliyordu. Bütün gezegen içerideydi. Diğer dünyalardan ve insanlardan yalıtılmış, karantinaya alınmış dev bir esir kampıydı. Yoldan birkaç kişi iniş alanına doğru geliyor, birkaçı da yola duvarın kesiştiği yerde bekliyordu. Çoğu kez yakındaki Abbene kentinden insanlar bir uzay gemisi görmek umuduyla ya da yalnızca duvarı görmek için gelirlerdi. Ne de olsa dünyalıların tek sınırlayıcı duvarıydı o. Başka hiçbir yerde girilmez levhasına rastlayamazlardı. Özellikle yeni yetmeler kaplıyordu duvarın çekiciliğini. Yanaşıp üstüne otururlardı. Ambarlardaki taşıyıcılardan sandıkları indiren izlenecek bir ekip görmeyi umarlardı. Platformda bir yük gemisine bile rastlayabilirlerdi. Yük gemileri yılda yalnız 8 kez gelirdi. Gelişleri limanda çalışanlar dışında kimseye duyurulmazdı. Onun için bu kez izleyiciler çalışan birilerini görünce başlangıçta heyecanlanırlardı. Ama onlar bir uçta hareketli vinçleri çevrilmiş alçak kara kule alanın öbür ucunda duruyordu. Sonra ambar ekiplerinin birinden bir kadın gelip "Bugünlük kapatıyoruz kardeşler," dedi. Güvenlik kolluğu takıyordu. En az uzay gemisi kadar seyrek görülen bir şeydi bu. İşte bu biraz heyecan yaratmıştı. Kadının sesi yumuşaktı ama bir kesinlik seziliyordu. Takımının ustabaşıydı. Sorun çıkacak olursa yoldaşları ona arka çıkardı. Zaten görülecek pek bir şey de yoktu. Yabancılar dış dünyalar gemilerinde saklanıyorlardı. Gösteri yoktu. Savunma ekibi için de sıkıcı bir gösteriydi bu. Bazen ustabaşı birinin duvarı aşmaya çalışmasını diliyordu. Gemiden atlayan bir yabancının veya gemiye yakından göz atmaya çalışan Abbenaylı bir çocuğun. Ama bu hiç olmamıştı. Hiçbir zaman hiçbir şey olmuyordu. Olay gerçekten çıktığında da o hazırlıklı değildi. Dikkatlinin kaptanı, "O kalabalık gemime mi saldıracak?" diye sordu. Ustabaşı baktı ve limanda gerçekten büyük, 100 ya da daha fazla kişiden oluşan bir kalabalık olduğunu gördü. Orada öylece duruyorlardı. Kıtlık sırasında ürün taşıyan trenleri istasyonlarda bekleyen insanların durduğu gibi. Ustabaşını korkutuyordu bu. "Hayır," dedi yavaş ve sınırlı iyacosuyla. "Protesto ediyorlar. Yolcuyu. Şu gemiye binecek pezevengin mi peşindeler yani? Onu ya da bizi durdurmaya çalışacaklar." Ustabaşının diline çevrilemeyen pezevenk kelimesi kendi halkı için yabancı bir terimden başka bir şey ifade etmiyordu ona. Ama ne kelimenin söylenişi hoşuna gitmişti, ne kaptanın ses tonu, ne de kaptanın kendisi. "Başının çaresine bakabilir misin?" dedi. "Boş versene. Sen yalnızca geri kalan yükün boşaltılmasını sağla. Çabuk olsun. Şu yolcu olacak pezevengi de gemiye getir. Hiçbir oducu kalabalığa bize bir şey yapamaz." Beline taktığı şekilsiz bir penise benzeyen madeni nesneyi okşadı ve silahsız kadına hor görerek baktı. Kadın silah olduğunu bildiği fallik nesneye soğuk bir bakış fırlattı. "Gemi 14'te yüklenmiş olacak," dedi. Mürettebat içeride güvencede olur. Kalkış 14.40'da. Yardım istersen uçuş kontrolü teyp mesajı bırak. Kaptan bir şey diyemeden uzaklaştı. Kızınca adamlarına ve kalabalığa karşı daha sert davranıyordu. Yolu açın, dedi duvara yaklaşırken. Kamyonlar geliyor, kaza çıkmasın, kenara çekilin. Kalabalıktaki erkek ve kadınlar onunla ve kendi aralarında tartışmaya başladılar. Yolu geçip duruyorlardı. Bazıları duvarı geçti. Ama yine de yolu açtılar. Ustabaşı kalabalığı yola getirmekte ne kadar deneyimsizse, onlar da bir kalabalık oluşturmakta o kadar deneyimsizdiler. Bir kalabalığın öğeleri değil, bir topluluğun üyeleri olduklarından kitle psikolojisiyle hareket etmiyorlardı. Ne kadar insan varsa o kadar değişik duygu vardı. Ayrıca komutların rastgele olmasını beklemediklerinden komutlara uymama deneyimleri de yoktu. Deneyimsizlikleri yolcunun hayatını kurtardı. Bazıları oraya bir haini öldürmeye gelmişlerdi. Bazıları ise onun gitmesini engellemeye veya ona hakaret etmeye ya da yalnızca bakmaya gelmişlerdi. Bütün bu diğerleri katillerin yolunu tıkıyordu. Hiçbirinden ateşli silah yoktu. Ancak birkaçı bıçak taşıyordu. Onlar için saldırının anlamı yalnızca bedensel saldırıydı. Haini ellerine geçirmek istiyorlardı. Korunmuş olarak bir araç içinde gelmesini bekliyorlardı. Mal taşıyan bir kamyonu incelemeye çalışır ve öfkeli sürücüsüyle tartışırken aradıkları adam yalnız başına ve yürüyerek geçti. Farkına vardıkları zaman çoktan alanın yarısına geçmişti. Arkasından 5 savunma görevlisi onu izliyordu. Onu öldürmek isteyenler takibe çok geçti. Sonradan da taş atmaya pek de geç değildi. Giriştiler. Hedefledikleri adamı tam gemiye binerken ıskaladılar. Ama koca bir taş savunma görevlilerinden birinin tam kafasına geldi ve adamı anında öldürdü. Geminin kapakları kapandı. Savunma ekibindekiler geri dönüp ölü arkadaşlarını taşıdılar. Gemiye doğru koşarak gelen kalabalığın önderlerini durdurmak için herhangi bir şey yapmıyorlardı. Ama öfke ve şoktan yüzü bembeyaz olan ustabaşı onlar geçerken arkalarından küfretti. Kalabalık ise ustabaşına çarpmamak için kenardan geçti. Gemiye ulaştıklarında kalabalığın öncü kolu dağıldı ve kararsız durdu. Geminin sessizliği, dev, iskeletsiz servis kulelerinin ani hareketleri, toprağın garip yanık görüntüsü, insan boyutlarında herhangi bir şeyin olmaması zihinlerini karıştırıyordu. Gemiye bağlı bir aletten çıkan buhar veya gaz kaçağı bazılarını irkitti. Yukarıda kara tüneller gibi duran roketlere tedirginlikle baktılar. Limanın öte yanından bir uyarı sireni öttü. Önce biri, sonra bir başkası kapıya doğru yöneldi. Kimse onları durduramadı. 10 dakika içinde liman boşalmış, kalabalık Abena'ya giden yol boyunca dağılmıştı. Hiçbir şey olmamış gibiydi. Dikkatlinin içinde ise bir sürü şey oluyordu. Yer kontrol, fırlatma zamanını öne aldığı için bütün işlemler iki kat hızlı yapılmak zorundaydı. Kaptan, ayak altında dolaşmamaları için yolcuya doktorun kemerlerini bağlanıp mürettebat kamerasında kilitli tutulmalarını emretmişti. Kamerada bir ekran vardı. İsterlerse kalkışı izleyebilirlerdi. Yolcu izliyordu. Limanı, limanın çevresindeki duvarı, duvarın ta dışında ne Tehara dağlarını, maki ve seyrek gümüşü ay dikenliyle benekli uzak bayırlarını görüyordu. Bütün bunlar birdenbire parıldayarak akıp gitti ekrandan. Yolcu başının yastıklı arkalığa bastırıldığını hissetti. Dişçi koltuğuna benziyordu. Baş geriye bastırılmış, çene zorla açılmış, nefes alamıyordu. Midesi bulanıyordu. Korkudan bağırsaklarının gevşediğini duydu. Bütün bedeni onu ele geçiren güçlere haykırıyordu. Şimdi değil, henüz değil, bekleyin. Onu kurtaran gözleri oldu. Görmekte ve aktarmakta ısrar ettikleri şey onu dehşetin donukluğundan çıkardı. Çünkü şimdi ekranda garip bir görüntü, soluk, taştan dev bir düzlük vardı. Büyük vadinin üstündeki dağlardan görünen çöldü bu. Büyük vadiye nasıl dönmüştü? Kendi kendine uçakta olduğunu söylemeye çalıştı. Yo, uzay gemisinde. Düzlüğün kenarı suya yansıyan ışığın, uzak bir denizin ışığının parıltısıyla ışıldadı. O çöllerde hiç su yoktu. Gördüğü neydi o zaman? Taş düzlük artık düz değil, güneş ışığıyla dolu dev bir çanak gibi oyuktu. O izlerken çanak ışıklar saçarak düzleşti. Birdenbire üzerinde boylu boyunca bir çizgi belirdi. Soyut, geometrik bir çember mükemmel kesit. Soyut, geome- geometrik bir çemberin mükemmel kesiti. Bu yayın ötesinde karanlık vardı. Bu karanlık bütün resmi ters çevirdi. Negatifini aldı. Gerçek taş kısmını artık iç bükey ve ışık dolu değil, dış bükey ve ışığı yansıtan, ışığı yatsıyan bir hal almıştı. Bir düzlük veya çanak değil, bir küre karanlıkta düşen, ta uzaklara düşüp giden beyaz taştan bir toptu. Onun dünyasıydı bu. "Anlamıyorum," dedi yüksek sesle. Birisi onu yanıtladı. Bir süre iskemlesinin yanında oturan kişinin onunla konuştuğunu, onu yanıtladığını anlayamadı. Çünkü artık bir yanıtın ne olduğunu anlayamıyordu. Yalnız tek bir şeyin açıkça farkındaydı. Kendi mutlak yanıltılmışlığının. Dünya altından kaymış ve yalnız bırakılmıştı. Her zaman bunun olacağından korkmuştu. Ölümden korktuğundan da çok. Ölmek kendini yitirmek ve diğerlerine katılmaktır. O ise kendini kurtarmış, diğerlerini yitirmişti. En sonunda yanında duran adama bakmayı başardı. Bir yabancıydı kuşkusuz. Bundan sonra hep yabancılar olacaktı çevresinde. Adam yabancı bir dilde konuşuyordu. İyi hoca. Kelimeler anlamlıydı. Bütün küçük şeyler anlamlıydı. Yalnızca bütün anlamsızdı. Adam onu iskemleye bağlayan kemerlerle ilgili bir şey söylüyordu. Kemerlerle oynadı, iskemle doğruldu. Başı döndüğü ve dengesini yitirdiği için az daha düşüyordu. Adam herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığını sorup duruyordu. Kimden bahsediyordu? Yaralanmadığından emin mi? İyi hoca da doğrudan hitabın kibar şekilde üçüncü tekil şahıstı. Adam onu kastediyordu. Neden yaralanabileceğini bilmiyordu. Adam taş atmayla ilgili bir şey söylüyordu ama taş hiçbir zaman çarpmayacak diye düşündü. Taşı, karanlıkta düşen beyaz taşı görmek için yeniden ekrana baktı ama ekran boştu. İyiyim, dedi sonunda rastgele. Bu adamı tatmin etmedi. Lütfen benimle gelin, ben doktorum. İyiyim. Lütfen benimle gelin, Doktor Schweik. Sen doktorsun, dedi Schweik bir anlık duraklamadan sonra. Ben değilim. Adım Schweik. Kısa, açık tenli, dazlak bir adam olan doktor kaygıyla yüzünü ekşitti. Efendim, odanızda kalmalısınız. Bulaşıcı hastalık tehlikesi. Benden başka kimseyle ilişkide olmamanız gerekliydi. 2 aylık dezenfektasyon süresinden boşuna geçtim. Şu kaptanın Allah belasını versin. Lütfen benimle gelin efendim. Beni sorumlu tutarlar. Schweik küçük adamın tedirgin olduğunu algıladı. Vicdan azabı veya sempati duymuyordu. Ama şu anda olduğu yerde mutlak yalnızlıkta bile tek bir kural, tanıdığı tek kural geçerliydi. Peki, dedi ve ayağa kalktı. Hala başa dönüyor, sağ omzu ağrıyordu. Geminin hareket ediyor olması gerektiğini biliyordu ama hareket duygusu yoktu. Yalnızca sessizlik, korkunç ve kesin bir sessizlik vardı duvarların dışında. Doktor sessiz madeni koridorlardan geçirerek bir odaya götürdü onu. Çok küçük, sıkıca kapalı bir odaydı bu. Duvarları boştu. Oda Schweik itiyordu. Unutmak istediği bir yer anımsatıyordu ona. Eşikte durdu. Ama doktor ısrar etti, yalvardı. Oda içeriye girdi. Rafa benzeyen yatağa oturdu ve doktoru kayıtsızca izledi. Hala sersem ve uyuşuk hissediyordu kendini. İlgilenmesi gerektiğini biliyordu. Bu adam gördüğü ilk Urraslıydı. Ama çok yorgundu. Arkasına yaslanıp uyuyabilirdi. Bir gece önce sabaha kadar oturup makalelerini karıştırmıştı. 3 gün önce Takvar'la çocukları barış ve bolluğa götürmüştü. O zamandan beri de hep meşguldü. Radyo kulesine koşup Urras'takilerle son dakika görüşmeleri yapıyor. Bedap ve diğerleriyle tasarıları ve olanakları tartışıyordu. Bütün bu koşuşturma boyunca Takvar gittiğinden beri aslında onun işleri değil, işlerin onu yaptığını hissediyordu. Başkalarının elindeydi. Kendi iradesine işlememişti. İradesi harekete geçme gereği duymamıştı. Her şeyi başlatan, bu anı ve etrafındaki duvarları yaratan kendi iradesiydi. Ne kadar önce? Yıllar, 5 yıl önce. Çakar'da, dağlarda, gecenin sessizliğinde, Takvere, Abbena'ya gidip duvarları yıkacağım dediği zaman, hatta daha önce, çok önce, tozda, kıtlık ve mutsuzluk yıllarında, bir daha asla kendi iradesi dışında hareket etmeme sözü verdiği zaman o sözü tutarak buraya getirmiştir kendini. Bu zamansız ana, bu dünyasız yere, bu küçük odaya, bu hücreye. Doktor çürümüş omzunu inceledi. Çürük Schweik'i şaşırtmıştı. Limanda ne olup bittiğini fark edemeyecek kadar gergin ve telaşlıydı. Taşın çarptığını duymamıştı bile. Doktor elinde bir iğneyle ona dönmüş bekliyordu. "Bunu istemiyorum," dedi Shrek konuşurken iyi hocası yavaştı. Radyo konuşmalarından bildiği kadarıyla kötü de telaffuz ediyordu. Ama dil bilgisi yeterince düzgündü. Anlamakta konuşmaktan daha fazla güçlük çekiyordu. "Bu kızamık aşısı," dedi doktor. Her profesyonel gibi o da sağırdı. "Hayır," dedi Shrek. Doktor bir an dudağını ısırdı. Sonra "Kızamın ne olduğunu biliyor musunuz efendim?" dedi. "Hayır. Bir hastalık, bulaşıcı. Genellikle erişkinlerde şiddetlidir. Anarres'te yok. Gezegene yerleşirken alınan koruyucu önlemler hastalığın kökünü kazıdı. Urras'ta çok sık görülür. Sizi öldürebilir. Sık görülen birçok diğer viral enfeksiyon gibi. Bağışıklığınız yok. Sağ eliniz mi kullanıyorsunuz efendim?" Shrek otomatik olarak hayır anlamında başını salladı. Doktor bir sihirbaz zarafetiyle iğneyi sağ koluna batırdı. Shrek buna ve diğer iğnelere sessizce razı oldu. Kuşkulanmaya ve karşı çıkmaya hakkı yoktu. Kendini bu insanlara teslim etmişti. Doğuştan kendinin olan karar hakkını devretmişti. Dünyasıyla birlikte, vaat edilmiş dünyasıyla, o çorak taşla birlikte bu hak da elinden kayıp düşmüş, ondan uzaklaşmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Anarres. A, N, A, R, R, E, S. Urras. U, R, R, A, S. Shrek. S, H, E, V, E, K. Ayrım sonu.